Farklı Evren Podcast'ten herkese merhaba. Ben Berke. Herkesin Dune 2 konuştuğu şu günlerde Kaan'la birlikte Avatar The Last Airbender konuşacağız. Abi hoş geldin.
Hoş buldum Berke. Sen de hoş geldin bu arada.
Hoş bulduk. Senin evindeyiz o yüzden galiba dedin. direkt şeyden başlıyorum ya. Genel olarak nasıl buldun Netflix dizisini?
Abi öncelikle şöyle, çoğu Avatar sever gibi ben de çok şüpheyle yaklaşmıştım. Daha öncesinde izlediğimiz bir live adaptation olan filminden sonra. Çünkü bu kadar kötü bir reprezentasyondan sonra yenisine karşı kuşkulu yaklaşmamak elde değildi. Ama ben totale baktığım zaman beğendim diyebilirim. Sen ne düşünüyorsun?
Ben bu arada o uyarlamadan, yani şeyi, Avatar The Last Airbender'ın dizisini, çizgi filmini, çizgi dizisini artık nasıl ifade ediyorsak, çok seven biri olarak ilk incelemeleri çıktığında bahsettiğim filmin o kadar korkmuştum ki izlemedim yani. Kendim o şeyi kötülemek istemedim. O anılarımı kötü hatırlamak istemedim. Bu uyarlamayla başladım ilk kez ve genel olarak 50-50 diyebilirim. Ortalarda bir yerdeyim. Ana kaynağı, ana materyale saygısızlık yaptığını hiç düşünmüyorum. Bence gayet güzel uyarlamışlar. Belli başlı korumaları gereken şeylerin çoğunu korumuşlar ama korumadıkları yerlerde ve dizinin genel gidişatında soru işaretlerim var aslında.
En çok neresini beğendin peki?
En çok görsel efektleri beğendim ben. Bir de şeyleri, kostüm tasarımlarını falan beğendim.
Evet, kostümler bence de çok güzeldi bu arada. Özellikle çizgi diziye çok benzer tutmaları benim çok hoşuma
gitti. Tabii yani o şehirler mesela, yani bir şey niye live action adaptation yapılıyor sorusunun cevabını bence o Aang Omashu'da geziyordu ya böyle. Orada aldık ya da o Kuzey Su kabilesini gördüğümüzde o cevapları güzelce aldık bence abi.
Bence de gayet güzel bir adaptasyon olduğunu düşünüyorum ben de o açılardan.
Kostümlerle ilgili bu arada şöyle bir eleştiri gördüm okuduğum yazılarda. Çok temiz olmalarına insanlar takılmış. Normalde mesela Omashu'da böyle etrafta bir tozlar geçiyor. O hani toprak krallığının o pisliğini biraz yansıtırken kıyafetler çok temizdi falan diyorlar da ben böyle takılmadım buna hiç.
Yani buna takılacaklarına muhtemelen aylarca süren yolculuk sırasında kıyafetlerin nasıl bu kadar temiz kaldığına takılsalar daha çok anlayabilirdim.
Galiba genel olarak işte kıyafet temizliği. O da şeyden mi acaba ya? Çizgi filmde de mesela hiç bir böyle ne saçları başları savaş esnası dışında dağılıyordu ne kıyafetleri pisleniyordu. Hep o bir masumiyet korunuyordu hani böyle. O full gerçekçiliğe geçmiyorduk.
Olabilir abi. Yani aslında bunu hiç düşünmedim diyebilirim. İzlerken de daha çok keyif almaya baktım. Böyle çok incik cincik detaylara takılmamaya çalıştım. Çünkü dediğim gibi baştan zaten bir travmalı geldiğimiz için bu diziye takılacak bir yer bulmak istememiştim. Ama okey bir tercih bence. Kıyafetlerin pis olmaması diziyi hani 8'den 7'ye düşürmez bence.
Evet bence de düşürmez. Sen neyi sevdin en çok?
Abi ben de aslında görsel efektleri çok sevdim ama mesela sekans olarak diyebilirim. Ateş Ulusu'nun hava tapınağına saldırdığı sekans çok hoşuma gitmişti. İşte oradaki Sozin kuyruklu yıldızının gelişi, orada bir festival hazırlığı ve gece bir Ateş Ulusu baskınıyla aslında Avatar'ı avlamak istemeleri ve bunun görsel reprezentasyonu çok hoştu.
Evet ben de mesela aklıma direkt olarak yine görsel efekt ama işte bütün o Appa'lar, şey, uçan bizonlar geliyor sahnesi mesela çok güzeldi. Yine o evrende yaşadığımızı hissettik böyle. Bir de orayla ilgili aklıma şunu getirttin. Direkt olarak insanların yandığını gördük.
Evet.
O mesela şey konusunda bence dizinin kararsızlığını gösteriyor. Hani kıyafetler kirlenmiyor. Çünkü bir yandan bu bir çizgi film uyarlaması. Bir yandan o oradaki o çocuksuluğu tutmuşlar ama bir yandan da bayağı Ozai falan da adam yaktı cayır cayır.
Ya o Ruthless diyebileceğimiz Türkçesini unuttuğum Ateş Ulusu kimliğini çok güzel hissettiriyorlar bence filmde.
Evet Ateş Ulusu'nu net bir şekilde acımasız ve korkulacak bir yere konumlandırmayı başarmışlar. O açıdan gerçekçiydi ama işte bir yandan da bu çocukların yaşı çok küçük ve bir çizgi filmden geliyorlar ve bunu da gerçekten çocuklar da izleyecek ya. Orada bir arada kalmışlık var gibi geldi bana.
Diziyi kime servis ettikleri konusunda tam emin olamamışlar gibi mi diyorsun? Hani daha gençlere mi yoksa daha bu çizgi filmi izleyerek büyümüş şu anın genç yetişkinlerine mi gibi?
Kesinlikle. Bence mesela biz bununla büyüdüğümüz için şu anda o evrende birilerinin cayır cayır yakılması bizi rahatsız etmez. Ama hem bunu verip hem de işte 12-16 yaş bandındaki çocuklara diyalog yazmaya çalışmışlar. Ve onlar da çok çocukça kalmış oradaki ciddiyetin yanında. Karakter gelişimleri de biraz bence hızlı geçilen yerleri vardı. Ve ilginci, bu diyalogların kötü olduğunu sen de düşünüyorsundur evet. diye tahmin ediyorum.
Çiğ bazıları.
Evet. Dizinin yapımcısı şöyle bir açıklaması var abi. Biz Game of Thrones izleyicilerinin de izlemek istediği, izleyebileceği bir şey yapmaya çalıştık demiş.
Allah, çok iddialı olmuş.
Fazla iddialı bence. Yani bu dediğin şeye tam oturuyor. Onlara yönelik bir şey yapmaya çalışmışlar ve o yüzden işte Hava kabilesi, Ateş Ulusu tarafından katlediliyor, onu da görüyoruz demek isterdim. Ama dizinin geri kalanında buna yönelik bir emare yok. Emare demek istedim. Öyle bir inceleme kaydında olduğumuz için.
Ya buna katılıyorum ya. Sekanssal olarak dediğin gibi daha brutal şeyler görebiliyoruz ama onun dışında çok daha soft ilerliyor. Bir anda biri cayır cayır yanabiliyor ama aynı saldırıya maruz kalıp mesela hiçbir şey olmadan atlatan karakterler de var dizi boyunca. Eminim senin de aklına geliyordur bir iki sekans.
Tabii ki. Mesela en sondaki fight'ta o su kabilesine saldırıyorlar. Katara çok kaybımız var falan diyorsa arkasını dönüp Aang ve Sokka'yla şakalaşıyorlar mesela.
Abi arkadaşların yanındaysa her şey güzel olabilir. Mesajı mı peki bu?
Olabilir. Ve bu mesajların altını çok çiziyordu bu arada. Bence orada haklısın. Arkadaşlık, işte Aang geldi artık dünyamızın bir umudu var gibi. Bu mesajları fazla da gözümüze sokmuş gibi hissettim. O da mesela dizinin çok yetişkinlere değil de yine daha yaşı küçüklere sunulduğunu hissettiriyor aslında bence. Bu evet. kadar göze sokmaya gerek yok yani.
Ya buna katılıyorum. Bunun dışında şey de bana çok ilginç gelmişti abi. Özellikle Aang karakteri özelinde. Mesela dizi bölümünün başında Aang hani avatar olamam, ben bu yükü alamam deyip bölümlerinin sonuna doğru mutlaka bir tane çok kahraman cümlesi kurup bir sonraki bölümü aktarıyordu bize. Ve sonraki bölümün başında yine Aang avatar olma yolunda ne kadar zorlandığını ve korktuğunu söyleyip yine günün sonunda. Ya aslında bunu bir karakter gelişimi olarak ele almak istemişler bence. Ama tam da oturmamış gibi. Belki bu biraz bölüm sayısının azlığıyla da ilgili olabilir. Normalde çünkü galiba 20'ye yakın bölüm var evet. çizgi dizinin. İlk sezonunda biz kaç bölüm izledik? 8-10 bandında mı?
8 izledik.
Ya orada bir şeyleri çok hızlandırmaları gerekmiş. O yüzden biraz ikilikte kalmış gibi hissettim ben izlerken.
Haklısın. Çizgi filmden en büyük farklılıklarından biri bence bu karakter gelişimlerini işleyememeleri olmuş. Mesela aslında o bahsettiğimiz Hava kabilesinin katledildiği sahne çizgi filmde görmediğimiz ama burada iyi işlenen bir sahneydi. İşte Aang'o sorumluluğu almak istemediği için tam o gün kaçıyor. O yüzden kurtuluyor. Biz bunları görüyoruz. Sonra o bölümün sonunda diyor ki ben avatarım, benim sorumluluklarım var mesela.
O bölümdeki şey sekansına da değinmek isterim hazır lafı açılmışken. Sokka onun için savaşıyor ya Zuko'yla kabilenin dışında.
Çizgi filmdeyken mi? Burada mı?
Dizide. Hı hı. Ve benim için kimse şimdiye kadar savaşmamıştı diyor ama aslında Kuzey Hava Tapınağı'ndaki herkes Aang için ölüyor ya. O da çok ilginç gelmişti bana.
Olabilir, onu bilmiyor diye yiyebiliriz. Ama şunu da eklemek istiyorum. Sokka'yı ikna eden de orada Katara.
Evet.
Mesela çizgi filmde öyle olmuyordu. Direkt galiba Sokka atılıyordu. Hı hı. Ama burada Aang'i direkt dışlıyorlar. Sonra Katara gelip Sokka'ya şey diyor. Abi sen lidersin, yardım etmelisin. O da bence Sokka'nın böyle kendi kendine liderleşmesini biraz zedelemiş. Hani niye Katara fikir veriyor ki falan gibi düşündüm biraz.
Acaba şu olabilir mi abi? Zaten Sokka'yı çizgi filminden çok daha soft bir karakter, çok daha sevilebilir bir karakter haline getirmişler. Bir yandan da işte Katara'yla da daha çok matchleyip daha fan service bir şeye çevirmiş olabilir. Çünkü bence çizgi dizideki Sokka'yla dizdeki Sokka arasında çok büyük fark var. Özellikle kadınlara bakış açısı açısından.
Buna girelim madem. Çok konuşuldu zaten. Ben şeye de şaşırdım. Türkçe Twitter'da bu muhabbet ekstra konuşulmasına denk geldi. Evet, bir tane yayıncı falan bu konuyla ilgili görüşlerini paylaşmıştı. Çünkü Sokka normalde çizgi filmde cinsiyetçi bir karakter ama işte günler geçtikçe özellikle o Kiyoshi savaşçılarından savaş dersi almasıyla falan filan bu olayını aşıyor. Daha böyle karakter gelişimi olarak 3. sezonun sonunda çok daha iyi bir Sokka görüyoruz falan. Bunu diziden atmışlar bu kısmı. Bu seni yani bu dizi özelinde izleme keyfini azalttı mı mesela?
Aslında azaltmadı. Eğer Sokka karakterini hiç bilmeseydim bundan rahatsız olmazdım. Ama evet. bence Sokka'nın karakterini birazcık küçülten bir olay. Daha doğrusu karakter gelişimini. Çünkü Sokka kimdir çizgi dizide? İki tane gelişimi olan bir karakter aslında. Liderlik vasfı ve bir şeyleri daha çok kabullenme, daha yumuşama, daha soft bir insan olma diyebilirim mesela çizgi dizi geneline baktığımda. Bunlardan birini komple elinden almışlar bence zaten. Şu an 8 bölüm boyunca ortalarda babam bana köyü bıraktı, ben liderim. Ben lider olmalıyım, savaşçı olmalıyım, savaşmalıyım. Sadece bu kalmış elinde Sokka'nın. Birazcık daraltmış bence bu da karakter açısını.
Ben aslında her o 3 ana karakter için de bir şeyleri daralttıklarını düşünüyorum bu arada. O zaman Sokka'dan başlayalım diyerek. Cinsiyetçilik konusunda ben sadece şey kısmında üzüldüm abi. İlk Engin buzdağı kırılırken aslında çizgi filmde Sokka Katara'ya laf ediyor. Bak diyor, sen işte kadınsın ama buraya geldin, sen savaşmamalısın, bükücülük yapmamalısın. O sırada Katara Sokka'ya sinirlenirken buzdağını kırıyor. Hı hı. Ve bu dizide ama buzdağı bir anda öylesine kırılıyor gibiydi birazcık. Hı. Orası düşmüş ama işte Kyoshi savaşçılarından direkt etkilenip onlara 3-5 kız bizi yakaladı dememesi beni rahatsız etmedi. Çünkü şeyde son bölümlerde bu Kuzey Su kabilesinde Katara'ya sen bükücülük yapamazsın, kadınsın dediler ya. Hı hı. Biraz dizi hani Avatar Last Airbender'ın o cinsiyetçiliğe karşı vermek istediği mesajları o kısma aktararak buradan yırtmak istemiş gibi ben sineye çektim diyeyim.
Ya olabilir, bence seyir zevkini düşüren bir karar değil. Sadece ne kadar gerekliydi bunu azaltmak, o tartışılabilir. Yani biraz kişisel bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Yani...
Ya olabilir ama sonuçta biz bir uyarlama izliyoruz ve orada orijinalinde gördüğümüz şeyleri burada da yansıtılsın istediğimiz için bence haksız bir talep değil. Bir de beni şey şaşırttı abi. Bu bence dizinin genel süresinden de yiyen bir kısımdı. Ruhlar dünyasına geçtiklerinde Katara ve Sokka'ya da birer tane böyle visional sahne vermişler ya. İkisi de böyle ailesiyle vakit geçiriyor falan. Orada abi Sokka'nın bu ice dodging diyorlar işte. Kayığa binip buz kütlelerinden kaçma mücadelesi verdikleri yer. Bunda aslında başarısız olduğu konuşuluyor. Ben bunu hem çizgi dizide hatırlamıyorum hem de geri dönüp ilk sezonu izlediğimde orada bu ice dodging'i yapıp direkt olarak liderlik ya da bilgelik vasfı kazandığı kabile tarafından bir sahne var. Onu niye böyle dönüştürmüşler hiç anlamadım.
Ya dediğime geliyor olabilir mi biraz? Zaten karakterin özelliklerini daralttıkları için bir tanesini çok daha baskın yapmak için belki böyle bir karar vermişler. Yani iyice işte bu liderlik ve savaşçılık üstünden yürüyelim, buradan gelişsin demek için bunu değiştirmiş
olabilir ya. Daha böyle işte 8 bölüme daha konsantre sıkıştırmak için herhalde bazı şeyleri aldılar. Mesela Eng'e zıplayabiliriz istersen. Olur. Sokka geçtiyse. Çünkü Eng'in de dediğimiz gibi o aslında bu sorumlulukları kabul etmeyen, hep eğlenmek isteyen bir tarafı var ya, penguenlerden kayalım, koi balıklarına binelim falan. Onu hiç görmedik abi. O sorumluluğu kabul ettikten sonra sürekli ben avatarım, şunu yapmalıyım diyor ama 12 yaşındasın hala hani. Çizgi filmde hep bir ikilemdeydi. Bir kahramanlık yapıyordu ama bir çocukluk da yapıyor her bölümde gibi ilerliyor.
Ben çocukluk olarak hatırladığım diziden tek sahnem var. O da çizgi filmle birebir galiba. Kiyoshi Adası'nda hava topuna binerken heykele mine çarpıyor çocuklarla koştururken. Ama dediğin gibi düşününce 8 bölüm bandında bunlardan çok fazla gördüğümüzü düşünmüyorum.
Çok az var abi, haklısın. O da bu arada o bahsettiğin sahnede sürekli çizgi filmin introsunda oluyordu. Ona birazcık selam çakmak istemişler. Onun dışında aslında çizgi film biraz daha şey ele alıyor onu. İşte Kuzey Su kabilesine gitme kararı alıyorlar. Eng diyor ki yolda çok önemli işlerimiz var. Şurada balıklara bineceğiz, burada develere bineceğiz falan diyor. Yani buna dair hiçbir şey yoktu. Ki bence Katara'dan da kısmışlar. Yani tam neyi kısmışlar sayamıyorum. Ama biraz daha böyle belki anaç kişiliği olabilir. Hırsı olabilir mesela. Normalde waterbending scroll'u aldıklarında su bükme eğitimi üstüne çok hırslıydı. Eng'le kapışıyordu. Hiçbirini görmedik. Evet. Sen de hırslı kısmında bir işaret yaptın bana.
Evet, çünkü Katara deyince aklıma sürekli şey geliyor abi. Çizgi filmde sürekli bağırıyor Katara. Bir şeylere sinirleniyor. Hani ya işte bükemediğine sinirleniyor, ya başka bir karaktere sinirleniyor, Sokka'nın yaptığı bir yoruma sinirleniyor. Katara böyle çok airbender gibiydi. Hani çok soft, daha şey, naif bir karakter gibi olmuş dizide.
Evet, ya herkesi netleştirmeye çalışmışlar bir tık. O da aslında, ya benim dizide 50-50 olma sebeplerimden biri, hani tamam uyarlarken bunları almak istediniz ama Avatar'ın özünde yani karakter gelişimleri çok nettir. Hala biri bana gelip işte hayatında izlediğin en iyi karakter gelişimi bir dizide ne diye sorsa, arada Zuko mesela aklıma gelir abi. Çünkü onun o hani Ateş Ulusu'nun hırslı çocuğundan dizinin sonunda geldiği yer çok farklı. Ve bak Zuko'nun sahnesine direkt bence Zuko'ya adanmış bir bölüm vardı. Onun Blue Spirit'e dönüş diyor. Blue Spirit miydi?
Evet.
O bölüm çok beğendim ben abi.
Bence de çok güzeldi. Yani Zuko zaten en karmaşık karakter gelişimi olan kişi olabilir dizide, evet, de, çizgi dizide de. Çünkü bu kadar 180 derece dönüp aslında dünyanın Avatar'dan sonra en çok ihtiyacı olan karaktere dönüşümünü izleyeceğiz ya gelecek sezonlarda da. Ya o yüzden zaten Zuko'yu izlemek büyük bir keyif. Burada da ben çok kötü bir iş çıkardıklarını düşünmüyorum. Zuko'nun ilk sezonki o hırsı, sürekli öfkeli oluşu, herkese kral ya da prens olduğunu ispat etme çabası. Ama bunun altında yatan bir Blue Spirit olduğu formu, bir de kendi mürettebatını kurtarmak için aslında sürgün yemesi gibi alt mesajları da çok güzel vermişler. Bence Zuko karakterini iyi aktarmışlar.
Tabii bir de o kendi mürettebatını kurtardığı kısım aslında çizgi filmde yok. Dizinin çizgi filmdeki hikaye arkına nadir eklentilerinden biri abi. Onu çok doğru yapmışlar. Şey açısından da güzel birleştirmişler. Mesela dedin ya 20 bölümü 8'e indiriyorlar. Bu sırada işte 20 bölümde bağımsız şeyler oluyor. Bunlardan biri de Blue Spirit'ti. O maskeyi giyip Avatar'ı kurtarıyordu. O bölümün sonunda Zuko'yu görüyorduk. Onu alıp genel olarak o kaçış sahnesinin içerisine bir de o mürettebatın Zuko'ya tepkisini ve sonra gerçekle karşılaşmasını gösterip Zuko'nun karakterinin geliştiği bir bölüm yapmışlar. Bu bence diziye uyarlamada çok doğru bir hareketti abi. Yani o Zuko'nun her bölümde azar azar verilen gelişimini bir bölüme sıkıştırmışlar. O açıdan bayağı beğendim ama işte diğer karakterler çok şey kaybetti diyebiliriz yani.
Iroh amca hariç. Iroh amca her zaman bir win'dir.
Evet. Daha komik olabilirdi belki. Ama bu dizi genel olarak daha komik değil hiç.
Evet. Bir de Iroh amcanın bu kadar yas tutan kimliğine değiniliyor muydu ilk sezonda çizgi dizide? Sanki daha sonralarda biraz daha bahsediliyordu gibi. Yani çok öne çıkmış. Yani Zuko ile ilişkisini aslında seyirciye açıklamak için. Hani oğlu öldükten sonra bir sahne var. Zuko geliyor. Ona... oğlunun ona daha önce verdiği bir şeyi geri veriyor
bu
ve yanına oturuyor.
Bu da bu arada aynı bölümde oluyor olabilir dizide.
Olabilir. Ya bunlar çizgi filmlerde sanki yoktu ilk sezonda diye hatırlıyorum. Şimdi yanlış olmasın ama.
Yok, doğru abi, yoktu. Hatta o oğlunun mezarının başında ne beklerken bir şarkı söylediği falan sahne var. O müzik çalıyormuş bahsettiğimiz dizideki bölümde. Bu tarz böyle fan servis diyebileceğimiz çok hoş göndermeleri araya katmışlar. Yani o açıdan hani orijinale nasıl desem böyle fanların hoşuna gideceği noktalarda sadık ama genel olarak birçok şeyi modifiye ederek uyarlama yapmışlar yani.
Bu arada bu söylediğim şey beni rahatsız etmedi. Iroh amcanın neden Ateş Ulusu'na daha ters, yani kardeşi gibi değil de daha ılımlı bir karakter olduğu ve dizinin daha sonralarında öğreneceğimiz gibi aslında dengeyi daha çok isteyen biri olduğunu daha güzel yedirmişler bence çizgi filme göre. Çok daha önden haberimiz oldu Iroh amcanın genel karakteri ve düşüncelerinden diye düşünüyorum.
Evet, doğru. Bence de ikinci sezonun başından bir şeyleri örnek alması çok sıkıntı değil. Sadece Azula'yı çok gördük.
Çok. Winx Club ve Azula çok fazlaydı.
Evet gerçekten. Abi şey... Icy Darcy Stormy. Buna gidip baktım ben de. Winx Club'ın kötüleri kimdir yazdım. Çünkü Azula tayfasını döverler yani şu an karşısına gelse. Aşırı kötü görünüyorlar. Bu kadar kötü olmasaydı onu da daha çok görmek bence mantıksız değil. Çünkü son iki sezonlarda etkisi çok artacak yani. Bir de ikinci sezondan galiba o tünel sahnesini ödünç almışlar. Şeydeki Omashu'ya girerken Katara ile Sokka oradan geçiyor ya. Ona da bir gerek yok gibi geldi ama.
Yedim ben ya. Çok rahatsız etmedi. Peki ben sana başka bir şey sorayım o zaman buradan. Dizide çok anlam veremedim çünkü ben. Aang neden ateş ve su bükmedi bu sezon boyunca? Çünkü çizgi filmde ikisini de bükmesi gerekiyor aslında.
Evet. Hadi ateşi bükmesin.
Aa, bence o karakter gelişimi için çok önemli bir bölüm ya.
Hmm.
Ya şöyle, çünkü Aang orada aslında 12 yaşın verdiği her şeyi çok hızlı yapmalıyım, çok hızlı öğrenmeliyimden ateş bükmekten korkan bir hale dönüşecek Katara'yı yaraladığı için. Ve orada Katara aslında suyun iyileştirici gücünü öğrenecek. Yani çok fazla karaktere hizmet ediyor. Ve Aang'in neden ateş bükmekten ileride korktuğunu burada anlayacağız biz. Ama bu sahne olmadığı zaman şimdi Aang ateş bükerken hiç gerilmeyip hiç korkmamasını bekliyorum ben diziden. Çünkü kötü bir tecrübesi yok ateşle.
Ya haklısın ama belki ileride verebilirler bunu abi ya. Çünkü bana şey gibi geldi. Şu an işte Katara'nın su bükmeyi öğrenmesi, Aang'in de su kabilesini kurtarmaya gitmesi gerekiyor. Bunlara odaklanalım, ateşi sokmayalım demek bana mantıklı geliyor. Tabii şu ifle mantıklı geliyor bu. Aang su bükseydi. Ve bükmedi. Onu ben de anlamış değilim.
CGI bütçesi mi yetmedi acaba?
Abi bilmiyorum. Yani 8 bölümden de olabilir mesela. Bak bu dizi belki 9 bölümde çok daha... hani şu an mesela atıyorum 10 üzerinden 7 ise 9 bölümde belki de 9'a yükselecekti puanı yani. Bir ekstrayla. Emin değilim. Zaten bütçeleri de yetmemiştir hakikaten. Şeyi düşünüyorum. Aang'in aslında bu sezonki motivasyonu da çizgi filmle zıt. Hı hı. Orada direkt olarak bütün bükücülükleri öğrenmesi gerektiği ve o Sozin kuyruklu yıldızın geldiği söyleniyor. Burada sadece su kabilesini kurtarması gerektiği söyleniyor. Hı hı. Bu da mesela şeyi sonraki sezonlara sakladıkları anlamına geliyor. O büyük savaşı. Bu mantıklı mı bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun?
Yani olabilir ama Aang'in yol boyunca su bükmeyi öğrenmesi de diziye bir şey kaybettirmezdi ya.
Evet ya. O mesela işte su bükme parşömeninin olduğu bölümde dediğin gibi hem Aang hem Katara'nın yine karakter gelişimine etki veriyordu. Hem biz Aang'in ne kadar iyi bir bükücü olduğunu görüyorduk. Hem de işte Katara'yla tartışıyorlardı. Katara'nın hırsını görüyorduk. Aralarındaki ilişki gelişiyordu yani. Ona da gerek vardı bence. Şey saçma oluyor abi işte yine 50-50'de kalma sebeplerinden biri. Tamam siz ikinci sezondaki bazı hikayeleri buraya kattınız. Bu sonrası için iyi görünüyor ama bazılarını da aldınız. Niye aldınız bilmiyoruz şu an.
Evet. Ya ikinci sezon bir de aslında bize toprağı anlatmayacak mı?
Evet.
Yani ne ara Aang su bükecek ya da bize sezon geçişinde yedirecekler mi onu? Aang bu arada öğrendi. Şimdi toprak bükmeyi öğrenecek. Ya öyle yaparlarsa benim puanım inanılmaz düşer. Çünkü... Hani Avatar'la ilgili en güzel şeylerden biri elementleri adaptasyonunu izlemek. Çünkü işte hava var, sonrasında su daha yakın bir element oluşuyor. Mesela en son ateş çok daha tehlikeli ve yönetmesi zor olduğu için ateşi bırakılıyorlar. Ben bunları izlemek istiyorum aynı sırada yani. Aang'in yaşadıkları artı elementleri bükmenin zorluğunu görmek istiyorum.
Kesinlikle ve ya göstermeyebilirler bu arada. En sonda o şakalaştıkları kısımdan bahsettik ya. Omashu'ya gitmemiz gerekecek diye lafını da ettiler. Omashu da şu an Azula'nın kontrolü altında işgal ediliyor. Yani direkt kombata girip arada da su bükerse tadımız kaçar. Omashu da su yoktur artık çok fazla diyerek umutlarımı hani belki oraya bütün elementleri öğrenmesini yedirirler abi. Çünkü şeyi gösterdiler ya bize. Katara bir şekilde öğrendi ve artık ona master deniliyor. Özellikle o yaşlı abimiz tarafından.
5 kez bükmüş müdür bu arada su 8 bölümde?
Yani 5 bölümde hiç bükmemiştir mesela ondan eminim. Son bölümde belki 2 kez falan bükmesiyle 5'i bulmuş olabilir son 2 bölümde. Yok bükmediler ama Katara master oldu ve bu dizi çok izlenip yeni bütçe aldı. Böylelikle artık Aang'e Omashu'ya giderken bir dere kenarında su bükmeyi öğretti gibi bir şey gösterirlerse sevinirim ben yani.
Ya Katara da çok hızlı öğrenmedi mi sence su bükmeyi? Dizide çünkü çok daha tamam bölüm sayısı daha fazla çizgi filmde. O yüzden yavaş yavaş gösterme şansları daha fazla. Ama dizide de mesela ilk bölümde sudan topçuk yapamıyordu. İşte 4. bölümde suyu donduruyor galiba ya da 5. bölümde falan. Yani çok hızlı bir geçiş. O bir zaman de, ya bir parşömende miydi bütün keramet bugüne kadar?
Evet bence dediğin gibi bir kere o parşömeni gösterdik kolaycılığıyla bir daha o eğitimine girmek istememişler. Hadi su büksün şeyi durdurdu ya adam ok attı. Ok bombaya giderken onu yol üstünde koşu yoluna su atıp durdurdu. Yani bu imkansız aslında bu kadar az trainle.
Bir de o bölümün başında mı suyla kampçı atmayı daha öğrenememişti, başaramıyordu. Ya o bölüm ya bir önceki bölüm. Hani oradan giden oku vurmak arasında biraz daha zaman geçseydi daha güzel olabilirdi.
Olabilir ki bir de hiçbir bilgisi yokken galiba ilk bölümde Aang Ateş Ulusu gemisinden kaçıyor ya. Bunlara en son Zuko bir tane ateş atıyor. Onu galiba Katara ta aşağıdaki denizin suyundan su bükerek durduruyordu gibi hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam.
Yok, ben de öyle hatırlıyorum ve ilginç kararlar diyorum.
Mesela çizgi filmde Aang suya düşüp Avatar State'e dönüşüp kurtarıyordu onları.
İşte bunlar ve hep bütçe abi.
Gerçekten. Avatar State'i sadece şeyde gördük değil mi? Havada depresyona girdi, aşağı düştü de Avatar State gördük.
Yok, 3 kere gördük. Kyoshi Adası'nda bir kere gördük. Ha,
şeye dönüştükleriyle birlikte diyorsun.
Tabii.
Diğer avatarlara.
Bir de ruha dönüştü son bölümde. Şey, okyanus ruhuna.
Doğru. O da bütçe yemiştir.
Tabii.
Evet.
Büyük bir canavar. Kolay yetişmiyor.
Bu arada şeyi çok andık. Hani orası 20 bölüm, burası 8 bölüm ya. Orası aslında 20, şu an hesap yapmayacağız böyle, beklemeyin dinlerken belki siz hesap makinesine bakabilirsiniz. 20 dakikadan 20 bölüm. Biz 40-50 küsürden galiba 8 bölüm izledik. Aslında o kadar vakitleri yok değil bence. Farklı yerlere harcamayı istemişler bazı noktalarda. Mesela şeyi anlamadım ben. Ruhlar Dünyası'nda Katara gidip annesinin öldürüldüğü sekansı gördü. Biz o bölüme kadar 3 kere falan onun arada hayal ettiğini gördük zaten. Niye tekrar izledik ben anlamadım mesela.
Abi bence şöyle, diziyle çizgi dizi arasındaki en büyük farklardan biri. Dizide 3 ana karakterimiz var. Hani Sokka, Katara ve Aang. Ama bence çizgi dizide 1 ana 2 yardımcı karakterimiz vardı. Yani yine karakter gelişimleri önemliydi. Yine kendilerine ait hikayeleri, lore'ları vardı. Ama dizi kadar önemsenmiyordu. Bu kadar fazla kendi akışları yoktu diye düşünüyorum. O çok dakikayı yemiş olabilir. Çünkü belli bir süreyi 3 karaktere böldüğün zaman çok zaman yiyor haklı olarak.
Evet, doğru. Katara'nın da annesinin ölümünden dolayı olan travmasını gösterelim. Sokka'nın da niye liderlikte zorlandığını gösterelim. Aang'in işte ailesinin, kabilesinin yok olduğunu. Mesela o Kiyoshi miydi?
Kiyoshi.
Yok. Aang'in ustası var ya, aynı zamanda arkadaşı, aralarında inanılmaz yaş farkına rağmen.
Unuttum şu an adını.
O abiyle olan ilişkisini de ekstra gösterelim falan gibi çok şey eklemişler. Doğru. Bütçe olsaydı, 10 bölüm olsaydı belki kurtarabilirlerdi.
Giyato muydu?
Hiç dinlemiyorum.
Çok kafama takıldı, pardon. Ama dediğine katılıyorum, dinledim seni. Bunlara çok
Giyatso.
Giyatso, teşekkürler.
Ben de dinledim. Sen de bana çok katılıyorsun.
Bu arada Giyatso'yu çok beğendim ben. Umarım adı Giyatso'dur.
Giyatso. Allah rahmet eylesin bu arada. Gerçek sanıyormuş. Bu kadar değer veriyoruz bu arada. Yani Avatar'ın bu kadar iyi yansıtılması gerektiğini düşünüyorum. Şunu da ekleyeyim. Ortamlarda satmalık bilgi abi. Ben okumadım da Avatar'ın bir çizgi romanı varmış. Ve o Koh denen yüz çalan ruh var ya. Onun Aang'den istediği bir tane heykelcik vardı. Sen benden bir şey çaldın diye. Bu çizgi romandaki bir hikayeymiş abi.
Aa.
Bu mesela Lore'a böyle bayağı saygı duruşunda bulunmak gibi bir şeydir yani.
Ya, güzel fan servisler var ya. Bence şey sahnesi de çok iyi. Zuko'yu kurtardıktan sonra Aang sence başka bir hayatta arkadaş olabilir miydik sorusu mesela çizgi filmden direkt gelmiş ve bana biraz chill yaşattı.
Evet. Şey de vardı dediğin gibi direkt cümleler. Mesela Iroh Zuko'yu en sonda kurtarıyor. A man needs his rest gibi bir şey diyor. Direkt evet. Net çizgi filmden gelen cümle falan. Onlar güzel olmuş gerçekten. Bardağın dolu tarafında iyiyiz gibi düşünüyorum aslında. Şimdi ben 50-50 dedim ama çok da kötü bir şey izlemedik yani.
Bu podcast'ı zaten seni daha iyi olduğunu ekle etmek için çekiyorum. Yoksa cumartesi günü daha iyi bir iş bulabilirdim kendime.
Abi şey saçma ama bu arada. Gerçekten bir genel yorumlara baktım. Çok seven ve çok sevmeyen iki taraf gibi yorumlar da gördüm. Bu kadar da değil yani. Artıları ve eksileri dediğimiz gibi böyle konuşulup herkesin kendi yüzdesini çıkarabileceği başarısız olmayan bir iş aslında.
Bence de kimseyi rahatsız etmeyecek bir işti. Yani mesela izlerken sadece kendi perspektifimden değil de hani çok çılgın bir fan olsam da çok rahatsız olmazdım dedim izlerken bazı işte konuştuğumuz negatif detaylar için. Yeni izleyiciyi zaten yakalayabilecek kadar akıcı ve lore hakkında bilgilendiren, hatta az önce de konuştuk, fazla fazla bilgilendiren normal ilk sezona göre bir dizi. Ondan herkesin en kötü bir 5-6 puan verebileceğini düşünmüştüm ben izlerken.
Evet, yani işte o mühendis adamla onun uçan oğlu var ya, o hikaye aslında Kuzey Hava Tapınağı'nda geçiyor. Orada geçmedi diye ben bu diziye sinirlenemem mesela. Tam tersi bence Oma şu bölümünde işte o hikayeyi almışlar Kuzey Hava Tapınağı bölümünden. Gidip Jet karakterinin olduğu hikayeyi almışlar. Bunları Bumi abimizle birleştirip bir bölüm çıkarmışlar mesela ve bence mantıklı olmuş yani.
Bence de olmuş. Ben bir tek şundan gerildim. Ba Sing Se zamanlarında biraz hikayeler karışıyor ya. Orada ayrı bir işte grup çıkıyor ortaya, daha ajanımsı. İşte bir yandan yine biz Avatar hikayesi izliyoruz. Orayı nasıl diziye yedirecekler? Oraya mesela bir şey daha karıştırırlarsa, çünkü şu an yaptıkları gibi sanki izlemesi ve takip etmesi yorucu olacak bir hale gelecek gibi hissediyorum.
Onu ben de bilmiyorum ama yani mixleyip bunu düzgün sunma işinde çok kötü görünmüyorlar bence yani.
Orası kesin. Yani hem bir şeyler ekliyor hem de biraz simplify ediyorlar bence onları eklerken. Ya mesela bu simplify etme kısmında Bumi'ye hiç dokunmamaları çok ilginç geldi bana ya. Bumi çok iyi işlenmiş yani. Hatta biraz fazla iyi, fazla zaman harcanarak işlenmiş bile diyebilirim. Sanki bazı sekansları kesebilecek kadar önemli bir karakter değilmiş Bumi yani. Şey, aslında öyle bir karakter değil bence.
Ben Bumi'yi değiştirdiklerini düşünüyorum bu arada.
Aa.
Şey açısından, yani çizgi filmde Bumi Avatar'a hoş geldin diyor. Sonra bak diyor, arkadaşlarını elmasların içine soktum. Onları kurtarmak için 3 görev yapacaksın şimdi diyor. Burada Aang'i direkt suçluyor. Sen bizi kurtarmadın. Sanki o yüzden Aang'i bir mücadeleye sokuyor. Ve o mücadelenin sonunda Aang şeyi gösteriyor. İşte ben kimseyi öldürmeden, en sonunda da çünkü Ozai'yi öldürmeyecek ya. Kimseyi öldürmeden bu yolculuğu tamamlayabilirim. Şovu yapan bir yere getirmişler onu. Bu da ilginç yani, onların arkadaşlığını mı görmek isterdik bilmiyorum. Bu buna nötrüm diyebilirim. Karakter gelişimine Engin bir şey eklemiş. Engin suçlandığını da başka yerde gördük mü?
Çok net görmedik diye hatırlıyorum. Hani ya mesela Kyoshi'ye gittiğinde birazcık zaten Avatar neredeydi ki biz kendi başımıza iyi yaşıyoruz.
Evet, orada da oldu biraz, doğru. Çünkü Engin biraz sanırım bu bunalımı da yaşaması gerekiyor. Hani ben bir savaşı durduramadım. Orada da işte Katara'nın gelip bunlar senin suçun değil falan demesi gibi. Su bükmeyle değil, sözleriyle iyileştirmesi gerekiyor gibi. Ona birazcık hizmet etmiş bence.
Ne olabilir? İşte şeyden dolayı dedim bu arada. Ben de Bumi karakterini seviyorum. Hani o hikaye akışı da güzeldi. Ama 2-3 hikayeyi bir araya yedirirken Bumi'den kısmamaya karar vermeleri ilginç gibi gelmişti.
Hatta onu merkeze koymuşlar diyebiliriz. O da Bumi seviliyor ya. Bence o yüzden onu kesemezler.
Bumi yani... ve kabak adam dokunulmaz mıdır? Cabbage diyor da.
Evet. İkinci trivia bilgime hazır mısın?
Hazırım.
Cabbage Guy'ı o dizide, çizgi filmde seslendiren adam oynamış.
Bunu duymuştum ama seyircilerimizden duymaya...
Şaşırmış gibi ya, yapabilirsin.
Aa.
Abi bir de şöyle düşündüm şimdi, sen bu Mii'yi niye çıkarmamışlar deyince, çıkardıkları bölümler o kadar mantıklı ki. Mesela işte falcının olduğu bölüm var. Sokka insanlara falcılık saçma, bilimi takip edin falan diyor. Ya da böyle kanyonda sıkışıp iki grubun arasını yaptığı bir bölüm var. Belki hatırlamıyorsundur bile.
Söyleyince biraz kafamda canlandı ama tabii ki net hatırlamıyorum.
İşte ama bu Mii'yi hatırlıyorsun. Evet. O yüzden onu koymayı tercih etmişler yani. Şöyle bir şey söylemeyeceksen, çok ufak bir notum var abi.
Tabii.
O da dedik ya, böyle bazı şeyi yeniden işleyip simplify etmişler ve belki daha mantıklı hale getirmeye çalışmışlar. İşte mesela Aang o avatarlarla bağlantı kurmak için sadece tapınaklarına gitmesi gerekiyor. Bu çizgi filmde var mıydı tam hatırlamıyorum. Yani Roku'yu mesela bir yerde görüyordu, sonra Roku'nun tapınağına gitmesi gerektiğine ne karar veriyordu. Burada direkt oraya gidiyor gibi bir şey yapmışlar. Bir de abi o final savaşında... Direkt olarak balıklar öldürülecek ya, o ruhlar balık olarak dünyaya gelmiş falan. O çizgi filmde direkt bütün hayatlarını dünyada geçiriyorlar ruhlar. Kendi kendine karar verip oraya çıkmışlar gibiydi. Burada bir günlüğüne, o da işte bilmem ne gününde sadece yeryüzüne çıkıyorlar diye açıklanmış. Onu da sevmiştim ben mesela.
Çizgi filmde de balonla mı geliyorlardı oraya?
Hayır. Balon yine o Kuzey Hava tapınağı bölümünün içinde mühendisle ilgili olan yerdeydi.
Çünkü şeyden dedim, savaş sırasında kocaman uçan bir balonu kimsenin görüp de bir tane buz parçacığı fırlatmaması bana çok ilginç gelmişti izlerken.
Balon yeni bir şey ya, anlayamıyorlar onun havadan yapıldığı için de. Şeyi de hatırlamıyorum mesela, Sokka'ya bu kadar sen çok iyi bir mühendissin aslında falan deniyor muydu?
Deniyor. O ha. Şeyden sonra daha çok o konular devreye giriyordu. Biraz daha hem o mühendis hem ayrı karakterler bir araya geldikten sonra mühendislik kısmına daha çok düşüyordu Sokka. Ama ilk tanıştığında da işte balonla ilgili yorum yapıyordu.
Evet yapıyor ama o kadar mühendislik üstüne ilerliyor muydu onu hatırlayamamıştım. Onu da önden vermişler o zaman. Ve evet herkes daha soft, herkes daha net bir şekilde olmuş ama hiçbir Game of Thrones'la alakası yokken gayet Avatar izleyen herhangi bir insanın izleyebileceği bir şey.
Tek ortak noktaları çok gelişmemiş bir dünyada çokça CGI ile işlenmeleri olabilir.
Olabilir. Başka ortak bir nokta. Bir de şey, birkaç ulus var mesela. Çok zorlarsan yani. Evet abi, o zaman benim başka bir diyeceğim yoktur bu diziyle ilgili.
Keyifli bir sohbetti. Teşekkür ederiz Berke Bey.
Rica ediyorum. Kaan Bey'le çok resmileştik. O zaman 5 sene falan sonra ikinci sezon çekildiğinde tekrar görüşürüz diyerek bu bölümü kapatıyorum abi.
Görüşürüz.